Ayrım 28.
Üçüncü kısım. Metre Haşim, herkesin bildiği ve asıl Cebel olarak tanıdığı aynı Sofyar ve Aliye tarafına sapmıyor. Trablus yolunda kuzeye doğru gidiyoruz. Sebebini sordum. Lübnan'da yayla kasabalarının en güzelleri merkez kısmındadır. Ben dostlarım Zeydunlar için kendimin de yazı geçirdiğim senin eteğindeki Duhrul şuarayı münasip buluyorum. 1200 rakımlı bir sırttır. Havası latiftir. Civarını fıstık çamlarından bir orman süsler. Fazla modern değildir. Ama kibarlar yaylasıdır. Sıkıldıkça eğlence yerlerine gider döneriz. Siz de ara sıra gelirsiniz. 3 tane oteli var. Gönlüm öyle şeyler istemiyor. Nihan gözümde tutuyor. Halbuki deniz kenarı, Akdeniz'in geri kalmış, daha doğal güzellikte ikinci bir Rivierası üzerinde, sol tarafımız engin deniz, sağımız yalçın dağlar, tepede karlı senin, ne sevimli, şirin bir yoldu bu. İki taraf portakal ve limon bahçeleri. Muz ağaçlarının yeni sürmüş, daha doğrusu yeşil atlastan birer püsküllü bayrak gibi direğinden, yani dallarından sanki çevrile çevrile açılmış sarkık nümayişçi yaprakları. Arabamızın rüzgarıyla biz geçtikten sonra uğurlarcasına sallanıyorlar. Göze hoş gelmeyen tek şey yok. Fakat buralarda Nihan'la karşılaşmak ihtimali, ümidi de yok. Şimdi telefon etmiştir. Gittiğimi öğrenince üzülmüştür. Beklemeliydim. Aramalıydım. Keşke kalsaydım, kalacaktım. Rabia gitmiyor, onun için vazgeçti. Bir maksat da kadını fırsattan istifade yalnız bulmak. Fikrini vermekten çekinerek yola çıkmıştım. Bari o yanımızda olsaydı. Avunurdum belki. Seven erkeğin sadece erkek arasında kalınca onlardan birine aşkından bahsetmek ihtiyacını duyuyorum. Metre Haşim'e açılmak için gideceğimiz yerde baş başa kalmamızı bekliyorum. Sağa saptık. Dağa çıkıyoruz. Etraf ve yukarıdan denize, kıyılara, civar tepelere bakış o kadar güzel ki. Kopt zenginine samimi bir hisle. Keşke Madame Zeydun gelmiş olsaydı, dedim. Yaşlı delikanlı gülümseyerek cevap verdi. Keşke. Beyrut ta uzakta bir burnun yanında kaynar bir tencere gibi dumanlar salıvererek dumanlara bürülü, yarı seçiliyor. Biz serindeyiz. Orası belki şimdiden ateş. Bu damsız fırın içinde beni arayan Nihan var. Kendisi orada bulunduğu için Beyrut'u benimsemiş gibiyim, yabancı gelmiyor. Adeta bunaltıcı sıcağını şu ver yamaçlarının yüksek dağlara mahsus hafif serinliğine tercih edeceğim. Nerede bu çam fıstığı içerisine banmış yumuşak rüzgar? Nerede şehrin yer yer bozuk turşu ve sirke fışkısı kokan ağır havası? Lakin her seven bilir ki en latif havalı yer sevgilinin nefes aldığı yerdir. Yanımızdan bir otomobil iniyor. Deminden beri arabaya dikkatle bakıyorum. Zira yol üzerinde bozulup kalan, bana Nihan'ı tanıtan renkte. Şoför başkası. Metre Haşim diyor ki, size bir sürpriz hazırladık. Yukarıda biriyle karşılaşacaksınız. Hiç ummadığınız biri. Bir kadın. Olamaz, imkan yok. Az sonra görürsünüz. Demek onu tanıyordunuz siz. Nereden? Nasıl? Hayret doğrusu. Avukatımla Monsieur Zeydun şaşırmış gibi oldular. Haşim kendisini çabuk topladı. Virajlara dikkat ederek gözleri yola dikil dedi ki, ağzınızla tutuldunuz kaptanım. Foyanız şimdi meydana çıktı. Demek dün gece Florina'ya sorduğunuz kızıl saçlı çilli kadını yakından biliyorsunuz. Elinizden kaçırdınız, aramaktasınız. Şu benim de gördüğüm kadın bu, değil mi? Evet, zannederim bir artistmiş. Hiç merak etmeyin, buluruz. Hikayenizi söylemeniz şart değil. İsmini biliyor musunuz? 3 ismi var. Nihan, Raziye, Radya. Öyleyse üçü de sahte. Başınızdan acayipçe bir macera geçtiği anlaşılıyor. Nerede tanıştınız? Bizim çiftlikte. Garip şey. Orada işi ne? Peki nerede ayrıldınız? Dün şehirde. Tabarin Barı'nın bulunduğu caddede. Otele çaya gelecekti, bir kağıt gönderdi. İkinci mektubunu da gece yollamış. Kendisi meydana çıkmıyor. Çıkarırım ben onu, hem de bu akşam. Döner dönmez araştırırız. Artık neşeleriniz. Sürpriz neydi? İşte şu. Kasabaya girmiş, bir otelin ağaçlıklı, çiçeklerle süslü bahçesi önünde durmuştuk. İçeri kapının mermer basamakları üzerinde. Madam Zeydun el sallıyor. Arabaya doğru koşmaya başladı. Monsieur Zeydun izah etti. Bizden bir saat önce başka ahbaplarımızla yola çıkmıştı. Bu ahbapların hepsi de kadındır. Kocalarının işleri dolayısıyla henüz Mısır'dan ayrılamadıkları üç hanım. Herhalde sofra hazırdır ve menü mükemmeldir. İnsan gece çok içerse ertesi günü acıkıyor. Metre Haşim ilave etti. Hanımların biri Müslümandır. Öbürleri Greek Ortodoks. Rabia'yı görmek ferahlık verdi. Bunda belki avukatımın akşama Nihan'ı arama vaadinde bulunması da rol oynamıştı. Az sonra üç kadınla karşılaşıp, üçünü de ayrı ayrı boşlukta, taze ve neşeli bulunca içimden şöyle mırıldandım. Nihan uğur, bereket, şans açıklığı getirdi. Kendisini görür görmez söyleyeceğim. Belki akşama geceliğin elime geçecek. Metre Haşim'in onu bulmaması imkansız. Ah, aklımdan çıkmıyor ki. Nihan'ı düşünmek, her vesilede hatırlamak, neşe veya keder hepsinde tesirini duymak gittikçe bir hastalık haline alıyordu. Bir gecenin kadını olmaktan çıkmıştı. Yıllardır tanıştığım bir sevgili gibi, yüzünün, vücudunun bütün hatlarıyla gülüşü, dişlerinin şekli, ağız içinin ve diş etlerinin pembeliğiyle, çillerinin koyulu açıklı haritasıyla gözünün önünde duruyordu. Bu kadar mı? Kümbetin merdivenlerinden inerken, arkadan vuran çalı çırpı alevi içinde, o esrarlı, adeta Amerikan mecmualarındaki zabıta romanlarının renkli resimlerini andıran manzarayı, şimdi hiç yeri değil iken ve münasebeti hiç yokken hafızamda seyrediyorum. Daha sonra ayaklarının üzerinde yükselerek ve çakmağını taşlara yaklaştırarak bir yazı okurcasına duvarı tetkik ettiğinde görmekteyim. Tuhaf mahluk diye söyleniyorum. Alelade artistlere benzemiyor. Az çok kültürlü olduğundan ötekilerin merakını çekemeyen şeylere de ehemmiyet veriyor. Yazık etmiş kendisine. Dört kadın, üç erkek otelin çam kokusuna ve Senir Dağı'na bakan geniş pencereleri açılmış salonda yemeğe oturduk. Yeni tanıştığım hanımlar Mısır'ın sıcağından kaçıp yaylaya kavuşmanın sevinci içinde ordövleri iştahla yiyorlar. Hepsi de konuşkan. Ayrıca kısa bir müddet için kocalarından ayrı kalmış olan kadınların kapıldıkları hürriyet havası neşelerini arttırıyor. Baskıdan kurtulmak şimdilik hoşlarına gidiyor. Galiba benim de bu neşede rolüm var. Hatta dört kadın açığa vurmamaya çalışarak geçici bir rekabet halindeler. Kendilerini beğendirmeye ve üstünlük elde etmeye ustaca gayret ediyorlar. Ama her biri ayrı yoldan. Müslüman olan Türkçe bilmemekle beraber Türk olduğunu güzel bir Fransızca ile anlatıyor. Irktaşlık cihetinden hulule bakıyor. Sarışın İngilizce konuşuyor. Ve denize sevgisinden, iyi yüzdüğünden, kotrasını kendi kullandığından bahsederek aramızda denizcilik yakınlığından istifadeye kalkışıyor. Üçüncüsü sadece fizik güzelliğine, safkan grekliğine, sıcak kanlılığına güveniyor. Rabia kayıtsızlık gösteriyor. Öyle bir kayıtsızlık ki manası. Ne yapsanız boş. Eninde sonunda benim elimde kalacak. Bütün bunlar uzun, bunaltıcı bir inziva devrinden yeni kurtulmuş, doğuştan kadıncıl 35 yaşında bir erkek için umulmadık bir değişikliktir. Öyle bir muhiti Ferhan'da splen krizi içinde pineklerken hülyamdan geçirebilsem yüzüm gülerdi. Şimdi somurtmuyorum ama nimetin kaderini de kafi derecede anlayamadığımı hissederek kendimi sarsmak, gerçeğe getirmek istiyorum. Başaramıyorum, üzülüyorum. Yemekten sonra Çamlık'ta bir gezinti yaptık. Size bugünün uzun uzadıya tafsilatını verecek değilim. Zira maceramda sonradan öğreneceğiniz gibi Mısırlı Mifsar Paşa zevcesi Fahiha Hanım müstesna, öbürleri yer almıyor. Ne olsa hoş bir gün geçirmiştik. Akşama doğru dönüşte Fahiha'nın otomobilinde yanındaydım. Arabayı kendisi kullanıyordu. Dağdan inip düz asfalta varınca işi hafifletmişti. Bir ara dedi ki, beni niçin cifrenize davet etmiyorsunuz? Orası bir köy evidir. Sizi ağırlayamamaktan korkarım. Yersiz bir korku. Muhakkak orada yalnız yaşamıyorsunuz. Çağırmamanızın sebebi bu. Yapayalnızım hanımefendi. Ne zaman döneceksiniz? Belki yarın. Nihayet öbür gün. Bir baskın yapıversem kızar mısınız? Buludan'a giderken uğrarım. Biz orada yazlıyoruz. Bilakis fevkalade memnun olacağımı söyledim. Kadının cüretine, hedefe dolambaçlı yolu bırakıp dosdoğru gitmesine de şaşmıştım. Şimdi de onu daha alıcı gözle inceliyorum. 40'ına yakın, Kafkas tipi, güzelin azıcık soğuğu, iradeli bir kadın. Yukarıdaki konuşmalarından öğrendiğime göre Misfar Paşa aynı yaştadır. Lübnan yaylalarında değil, Suriye kısmında Buludan'da bir köşkü var. Yazı orada geçiriyor. Bir Müslüman yaylasında. İşi gücü kumar. Buludan'a bizim çiftliğin önündeki Şam yolundan gidildiğini biliyorum ve içimden diyorum ki, laf olsun diye söylüyorum, gelmeyeceği muhakkak. Paşa ona böyle bir hürriyet vermez. Şehre girince herkes dağıldı. Emir Haşim omzuma dokundu. Siz dedi, beni otelde bekleyiniz, odanızda. Ya kendim gelirim ya telefon ederim. Kızıl saçlı sevgilinin kim olduğunu öğrenmeye gidiyorum. Biliyorsunuz Zeydunlar ticaret nazırına davetli. Biz bu gece baş başayız. Fahiha Hanım'ı nasıl buldunuz? Güzel kadın değil mi? Evet, biraz soğuk galiba. Görünüşler aldatıcıdır kaptanım. Bana ne manasına bir hareket yaptım. Bana ne? Sıcak veya soğuk. Şu dakikada yalnız Nihan'ı düşünüyorum. Nitekim hole girince telefonla aranıp aranmadığımı sordum. İki kere aramışlar. Talimata uyarak gittiğimi söylemişler. Artık dönmeyeceğimi de. Arayan kadın değil, erkekmiş. Saat 9 oldu. Kulağım telefon çıngırağında, sigara üstüne sigara içerek beklemekteyim. Nihayet zil çaldı. Metr Haşim konuşuyor. Şehirdeki artistler, dansözler, şantözler arasında öyle bir kadın yok azizim. Burası turist memleketi olduğundan yaylacılarla transit geçenler hakkında da fazla soruşturup sıkıştırma zararlı görüldüğünden derhal anlamak imkansız. Yarın araştıracaklar, neticeyi bildirecekler. O size sahte isim vermiş, sahte bir sıfat da. Tahminime göre bir yaylacı, aile kadını. Her neyse, taberine geliniz de konuşuruz. Bekliyorum. Emniyet şeflerinden Mösyö Ferraş da yanımda. Emir Haşim doğru düşünüyor. Nihan artist olamazdı. Bir bar kızından beklenmedik halleri, bilgisi ve giyim kuşamı vardı. Acaba demin ayrıldığım kadınlar, bilhassa Fahiha gibi fazla serbest, delişmen bir Mısırlı, yani oraya yerleşmiş, aslen hersekli bir maceracı mı? Tabarin'de gördüğüm Mösyö Ferraş'a eşkalini iyice tarif ettim. Lakin vakamızı anlatmadım. Ştora'dan buraya kadar tesadüfen bir otomobilde seyahat ettiğimizi, pek hoşlandığımı, uysal davrandığını, lakin ayrılırken vaadine rağmen otele geldiğini söylemeyi kâfi bulmuştur. Mektupları da şimdilik gizledim. Telefon bahsinde. Kızılca saçlı, çok çilli, güzel, iyi giyinmiş bir kadın ha? Onun yarın öğleye kadar hüviyetini tespit edemezsek bize ayıp olur beyefendi. Sizi tam öğle zamanı otelinizde ziyaret edeceğim. Tabii olumlu bir sonuç ile. Meseleyi polise aksettirdiğime üzülüyorum. Dedim ki, ortada zabıtayı alakadar edecek bir mesele olmadığına göre işi pek mahrem tutmak lazım geldiğini hatırlatmak bile abes. Şüphesiz yaptığımız bir dostluktur. Emire ve size bir hizmet. Üç erkek etrafımızı seyrede seyrede konuşarak yemeğimizi yedik. Sıra numaraları seyretmeye geldi. Kadınsız meclisin icabı içimizdeki dışımıza vuruyor. Dans eden kadınlar hakkında oldukça açık görüşler ileri sürüyor. Belki de eğleniyoruz. Otele dün gecekinden erken döndüm. Dönerken kendi kendime diyordum ki, Nihan'ın mektubu beni bekliyor. Kapıcı sadece selamlayınca bir mektup bırakılıp bırakılmadığını ben sormaya mecbur kaldım. Hayır, mektup getirmemişler ama şoför kıyafetli bir adam gelip aramış. Saat kaçta? Çıktığınızdan hemen sonra. Ufak tefek kavruk bir adam. Bir Ermeni mi bu şoför? Nöbette ben yoktum. Yarın arkadaşıma sorar arz ederim. Aklımca Davut Ağa'nın tesirine bir an kapıldığımdan bu şoförün evvelki gece yalancıktan sıtma nöbetine tutulan adam olduğundan şüphelenmiştim. Deniz üzerinde bir oda boşaldığı için üçüncü kata çıkmak üzere asansöre bindim. Kapıyı açıp da balkona doğru yürürken ayağıma bir şey ilişti, bir kağıt. Belki aralıktan içeriye fırlamıştı. Okuyorum. Kötü ettin kaptanım. Polisi işe karıştırmamalıydın. Sana faydalı olacağını sanmıyorum. Gününü boş geçirdin. Beni büsbütün unutamadığını, emniyet memuruna başvurmandan anladığım cihetle gene de buseler, sevgiler Şamom, Nihan. Bu kadarı fazla diye söylendim. Kadın benimle alay ediyor. Hele bir yakalayayım, bilirim yapacağımı. Hakikaten dayak yoksulu. Kağıdın kapı aralığından atılmış olmasına göre Nihan'ın otel içinde bir eli vardı. Dışarıda gözcüleri, takibi ve memur adamları bulunduğu gibi. Artık anlaşılıyordu. Ne boşta kalmış bir dansözdü, ne de dolmuşa binecek orta halli bir kadın. O dün numunesini Şüver yaylasında gördüğüm bir cinsten daha da delişmeni, Faya Hanım gibi zengin bir başka Misvar Paşa sevcisi yahut bir adamdan dul kalmış bir sosyete aşiftesi. Ne hat edeceğimi bilemiyor. Avantür olsun diye şununla bununla, benimle veya bir Almanla gezinti yapıyor. Sonra aldatıp kaçıyorum. Ştura'daki gözlüklü adamı muhakkak bana Beyrut'ta yaptığı gibi aldattı, kayboluverdi. Yeni bir macera peşinde dolmuşa bindi. Nihayet tesadüf kendisini Ferhan'a getirdi. Zaten Ştura Oteli'nde anahtar deliğinden gözetlerken hoşuna gitmiştim. Orada benimle karşılaşınca cinsi zevki anormal olan bu kadın muradına erdi. Şimdi beni meraka düşürmek suretiyle gene aynı zevki başka tarzda çıkarmakla meşgul. Kışkırtarak yeni bir sahne hazırlıyorum. Cinsi bozukluklara dair epeyce kitap okuduğum için o tipler hakkında bilgim kısa, dar, üstün körü değildir. Hele Alman doktorlarından Hirtfil'in yazı Fransız profesörü Vachet'in tercüme ettiği eserden çok şey öğrenmiştim. Cermenler arasında sağlam bünyelerine uymayan ruh hastalıkları çoktur. Seksüel münasebetsizliklerin çeşit çeşitine rastlanır. Bu sebeple de hekimleri bereketli bir etüt bulmuşlardır. Kıyas yapınca Fransızların hemen hemen boş iradı çıkmıştır denilebilir. Nihan şüphesiz ki bu isim de uydurmadır. Yakında hiç beklemediğim bir zamanda kollarıma atılacak. İyisi rahat rahat beklemek. Yarın emniyet memurunun sonuç almadan geleceğine de muhakkak nazarıyla bakıyorum. O çilli kadını aşağı tabakalarda arayacak. Halbuki mükellef bir konakta, köşkte yahut birinci sınıf bir otelde bulunmaktadır. Beyrut'ta şu içinde bulunduğum Saint George'dan başka kapalı otel olarak Normandy var. Eskiden Bassul en kibarıymış ama şimdi derecesi düşmüş. Yarın Normandy'yi kolaçan edeceğim. Büyük bir ihtimalle orada yakalayacağım. Ya burada ise dedim, aynı otelde soruşturmak lazımdı. Yolcuların isimlerini öğrenmeliydim. Kapıcıya bolca bahşiş verecek, otelde kızılımsı saçlı, çilli bir kadın bulunup bulunmadığını sormalıyım. Ben hakikaten Nihan'ın dediği gibi bir sretin, yani salak, ahmak, man kafalıyım. elin kibar fahişesine kendimi güldürüyorum. Şu kağıdı bir başkası atmadı kapı aralığından. Nihan içeri girdi, fırlattı, geçti ve gitti. Soyunmuştum. Yarım yamalak giyinip tekrar aşağıya inmek, kapıcı ile konuşmak arzusuna kapıldım. Gömleğimi sırtıma geçirdim bile. Lakin yapacağım şeyin beni küçük düşürmesinden ve bir yol bulup dostlarım Zeydunların kulağına gitmesinden hafif bir adam telakki edilmekten çekindim. Bekleyecektim. Zaten Nihan'ın %90 şu çatı altında bulunduğuna eminim. O derece ki balkona çıktım. Yan ve alt balkonları araştırıyorum. Belki hava almaya çıkmıştır. Denizi, dağları, Cuniye Körfezi'ni seyrediyordur. Batı ufkunda yırsı kopmuş kaba bir ay duruyor. Sevgilimin saçlarını hatırlatan bakır renginde bir ay. Bir kadın sesi duydum. Titredim. Sesin geldiği tarafa yukarı kattaki yan balkona başımı kaldırdım. Bir gölge. Yarı boşlukta el sallıyor. O mu? Hayır, davetten henüz döndüğü anlaşılan Rabia. Muhakkak ki kop güzel şu dakikada eğlendici bir gece sonu, başı hafifçe dumanlı, soyunmaya hazır, pek latiftir. Latif olduğundan fazla düşündürücü, göz önüne getirici, canlandırıcı, kısacası Frank tabiriyle evraksiyedir. Türkçemiz artık garp edebiyatı ve kültürünü aldıktan sonra bir sözle çok şey anlatan yeni kelimeler sokmak zorunda olduğumuzu bir taraftan Rabia'ya cevap verirken düşünmekten kendimi alamıyorum. Tek eve raktur kelimesi için 3 söz kullandığım halde yine de aynı manayı belirtemedim. Balkon safamız bir an sürdü. Genç kadının fazla laubali göründük endişesiyle keyfinden feda ederek içeriye çekildi. Eğer öyle bir çekinmesi olmasa, hürriyetine sahip bulunsaydı orada epeyce duracak, fısıldaşarak konuşmak zevkinden kendisini mahrum etmeyecekti. Nihan'ın odası da muhakkak deniz üzerindedir. Belki de Zeydunlarınki gibi bir dairedir. Seni hususi yatında veya benim yatımda kaptan mevkiinde görmek isterim, göreceğim dediği zaman adeta bir yatı olduğunu sezdirmiştim. Galiba büyük bir servet sahibi. Belki de şakaya vurup söylediği sayı altın para, 300 bin altın bir hayal değil. Hakikat mevcut. Balkona dayanmış, artık gürültüsü dinmiş şehirde tek sesi duyulan denize bakarak Çilli'nin hayatını da hikayelendirdim. Gerçekten her sekli bir Müslümandı. Dansöz de olmuştu. Bir Mısır turnesinde paşavattan biri, feddanlar sahibi zengin bir fellah kendisine tutulmuş, nikahla almıştı. Sonra muazzam servetini bırakarak ya eceliyle yahut bir otomobil veya uçak kazasında öbür dünyayı boylamıştı. Dul karısı şimdi keyfine bakıyor ve dilediği acayiplikleri yapıyordu. Tamam, bu muhakkak böyledir diyorum ve kendimi romancı saydığımdan hükmümde isabet ettiğime inanıyorum. Karara değilse de bir hükmü vardığımdan hafifledim. O hafiflikle de yatağa girdim. Rahat rahat uyuyacağıma şüphe yoktu. Zira başka şeyler düşünmeye başlamıştım. Büsbütün ayrı manzaralar, sahneler seyrediyordum.